Ayrım 6, Peygamberimizin Hayatı, İrfan Yücel, sayfa 71. 6. Hüzün Yılı, Nübüvvetin 10. Yılı, 1. İki Büyük Acı, Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin Vefatları. Müslümanlar ablukadan kurtuldukları için sevindiler. Çektikleri sıkıntıları unutmaya başladılar. Fakat sevinçleri uzun sürmedi. Boykotun kalkmasından 8 ay kadar sonra iki büyük acı ile karşılaştılar. Mekke devrinin 10. yılı Şevval ayında önce Ebu Talip, 3 gün sonra da Hazreti Hatice vefat etti. Ebu Talip Müslüman olmamıştı. Fakat Hazreti Peygamber'e son derece bağlıydı. Onu çok seviyor, bu yüzden her fedakarlığa katlanarak müşriklerden gelecek kötülüklere karşı onu koruyordu. Ölürken bile Haşimoğullarına ona bağlı kalmalarını, uğrunda her fedakarlığı yapmalarını, sözünden çıkmamalarını vasiyet etmişti. Hazreti Hatice onun gam ortağı, şefkatli bir hayat arkadaşıydı. En sıkıntılı anlarında onu teselli ediyor, bütün varlığı ile ona destek oluyordu. En büyük desteği olan sevdiği iki insanı peş peşe kaybettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Bu sebeple Mekke devrinin 10. yılına Senetül Hüzn, Hüzün Yılı denildi. Müşrikler Ebu Talib'in sağlığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına pek ilişemiyorlardı. Onun ölümünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına da her türlü kötülüğü yapmaya başladılar. Bir defa Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil'in teşvikiyle Ebu Muaytoğlu Ukbe yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını getirip secdedeyken üzerine koymuş, Resulullah başını secdeden kaldıramamıştı. Kızı Fatıma yetişerek üzerini temizlemiş, Resulullah namazını bitirdikten sonra etrafında gülüşen müşrikleri işaret ederek 3 defa "Allah'ım, Kureyş'ten şu zümreyi sana havale ediyorum" dedikten sonra Ebu Cehil'i, Ebu Muaytoğlu Ukbe'yi, Haccacoğlu Şube'yi, Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe'yi, Halef'in oğulları Übey ve Ümeyye'yi sana havale ediyorum diye isimlerini birer birer saymıştı. Resulullah'ın isimlerini saydığı bu azılı müşriklerin hepsi de Bedir Savaşı'nda katledilip leşleri Bedir'deki Kalip denilen kuyuya atılmıştır. 2. Taif Yolculuğu 620. A. Hazreti Peygamber'in Taif'te karşılanışı. Kureyş'in zulümleri artık katlanılamaz bir duruma gelmişti. Bu yüzden Hazreti Peygamber Mekke devrinin 10. yılı 620 Şevval ayında yanına evlatlığı Harise oğlu Zeyd'i de alarak Taif'e gitti. Taiflileri hak dine davet edecekti. Taif'te Sakif kabilesi vardı, onlar da putperestti. Resulullah 10 gün kadar sonra onlara İslam'ı anlatmaya çalıştı, ileri gelenleriyle görüştü. Hiçbiri Müslüman olmadığı gibi "senden başka peygamberlik gelecek kimse kalmadı mı?" diye alay ettiler. "Memleketimizden çık da nereye gidersen git" diye Allah sevgilisini kovup hakaret ettiler. Taif'ten ayrılırken de çoluk çocuğu ve ayak takımı düşük tabiatlı kişileri yolun iki tarafına sıralayıp taşlattılar. Resulullah'ın ayakları atılan taşlarla yara bere içinde kaldı, ayakkabıları kanla doldu. Ayaklarındaki yaraların verdiği acıdan yürüyemez hale gelip oturmak istedikçe zorla kaldırıp yaralı ayaklarını taşlamaya devam ediyorlar. Bu yürekler parçalayan acıklı haline gülüp eğleniyorlardı. Vücudunu atılan taşlara siper eden evlatlığı Zeyd birkaç yerinden yaralandı. Resulullah hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntılardan en büyüğünü o gün yaşamıştı. Nihayet Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe'nin yol üstündeki bağına sığınarak ayak takımının takiplerinden kurtulabildi. Burada bir çardağın gölgesinde ellerini kaldırıp şu hazin duayı yaptı. İlahi kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz eylerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz ve yüzsüz bir düşmanın eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğim akrabamdan bir dosta bile bırakmayacak kadar bana merhametlisin. Ya Rab, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim bela ve sıkıntılara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları da göstermeyecek kadar geniştir. Ya Rab, gazabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, senin karanlıkları aydınlatan, din ve dünya işlerini dengeleyen yüzünün nuruna sığınırım. Razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak seninledir. Görüldüğü üzere yapılan bunca eza ve cefaya rağmen beddua etmemiş, hatta yolda Mekke'ye iki konak mesafede Karn denilen yerde kendisine Cebrail gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Allah kavminin sana söylediklerini işitti, yaptıklarını gördü, sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen bu meleğe emredebilirsin," dedi. Dağlar emrine verilmiş olan melek de kendisini selamladıktan sonra, "Ya Muhammed, emrine hazırım. Ebu Kubeys ile Kayakan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine devrilip birbirine kavuşarak müşrikleri tamamen ezmelerini istersen emret," dedi. Fakat Resulullah, "Hayır, onların ezilip yok olmalarını değil, Rabbimin bu müşriklerin sulbünden ona hiçbir şeyi ortak kılmayan ve yalnız Allah'a ibadet eden bir nesil meydana getirmesini istiyorum," demiştir. Rabia'nın oğulları Peygamber Efendimizin acıklı halini gördüler. Hristiyan köle Addas ile ona bir salkım üzüm gönderdiler. Resulullah Bismillah diyerek üzümü yemeye başlayınca Addas hayretle, "Bu bölge halkı böyle söz söylemezler. Onlar Allah adını anmazlar," dedi. Hazreti Peygamber ona nereli olduğunu sordu. Addas, "Ninovalıyım, Hristiyanım," diye cevap verdi. Resulullah, "Demek kardeşim Yunus peygamberin memleketindensin," dedi. Addas, "Sen Yunus'u nereden biliyorsun?" diye sordu. Resulullah, "Yunus benim kardeşim, o da benim gibi peygamberdi," dedi. Daha sonra Resul-i Ekrem Addas'a İslamiyet'i anlattı. Addas da orada Müslüman oldu. Hazreti Muhammed en zor ve en sıkıntılı anlarında bile peygamberlik görevini ihmal etmiyordu. B. Mekke'ye dönüş. Resul-i Ekrem'in himayesiz Mekke'ye girmesi imkansızdı. Esasen hayatı tehlikede olduğu için Mekke'den Taif'e gitmişti. Bu sebeple dönüşte Hira, Nur Dağı'na çıkarak Kureyş'in hatırı sayılır büyüklerinden Adi oğlu Mutim'e haber gönderdi. Onun himayesinde gece vakti Mekke'ye girdi. Kabe'yi tavaf edip Harem-i Şerif'te iki rekat namaz kıldıktan sonra evine döndü. Arap adetlerine göre bir kimse himayesine aldığı kişiyi korumaya mecburdu. Bu sebeple Mutim ve çocukları silahlanıp Kabe'nin dört bir tarafını tuttular. Peygamber Efendimizin Mekke'ye girip serbestçe tavaf etmesini ve evine gitmesini sağladılar. 620. Mutim Bedir Savaşı'nda müşrik olarak öldü. Peygamber Efendimiz Mutim'in bu iyiliğini unutmamış, Bedir esirlerinin kurtarılması için Medine'ye gelen oğlu Cübeyr Bey Mutim'e, "Eğer senin o ihtiyar baban sağ olsaydı da bu murdar herifleri benden isteseydi, hepsini ona bağışlardım," demişti. 5. Kabileleri İslam'a davet ve Akabe biatları. 1. Kabileleri İslam'a davet. Hazreti Peygamber Taif'e Şevval ayında gitmişti. Dönüşünde Eşhur-i Hurum denilen kan dökülmesi yasak aylardan Zilkade girmiş, hac mevsimi başlamıştı. Resulullah hac mevsiminde Mekke yakınlarında kurulan Ukaz, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırlara gidiyor, oralarda toplanan diğer Arap kabileleriyle görüşüyor, onlara Kur'an-ı Kerim okuyor, hak dini tebliğe çalışıyordu. Kureyş'in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışında diğer kabileler arasında yayılmasından endişeye düştüler. Resulullah'ın gayretlerini boşa çıkarmak, onun sözlerine diğer kabilelerin değer vermelerini önlemek için çare aradılar. Hazreti Muhammed için ne diyelim diye düşündüler. İçlerinden en isabetli karar verdiğini kabul ettikleri Muire oğlu Velid'den bu konuda yardım istediler. Velid, edebiyatın her çeşidinden anlayan pek çok şair ve hatibin düşünce ve bilgisinden yararlandığı son derece zeki, zengin ve itibarlı bir yaşlıydı. Resulullah ile görüşerek ondan Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra kanaatini şöyle özetledi. "Ben şiirin her çeşidini bilirim. Muhammed'den dinlediklerim şiir değil. O halde ona şair denilemez. Dinlediklerim nesir de değil. O sözlerdeki güzellik ve belagat hiçbir sözde bulunmaz." Muhammed'e sihirbaz veya falcı da diyemeyiz. Çünkü sözlerinin sihir ve fal ile bir ilgisi yok. Mecnun veya deli de denilemez. Çünkü bu takdirde size kimse inanmaz. Bu derece güzel sözleri değil bir delinin, akıllı kimselerin bile söyleyebilmesi mümkün değildir. Muhammed'e sihirbaz da diyemezsiniz. Çünkü okuyup üflemiyor, düğün bağlamıyor, sihirle ilgili hiçbir şey yapmıyor. O halde ne diyeceğiz diye sordular. Ne diyeceğinizi bilemem. Fakat sizin isnat ettiğiniz şair, falcı, mecnun, sihirbaz gibi sözlerin hiçbiri ona uymuyor. Onda böyle vasıflar yok. Kimseyi bu sözlere inandıramazsınız dedi. Fakat Velid ertesi gün ona sihirbaz demek başka sıfatlardan daha uygun. Çünkü sözleri kardeş kardeşten ayırıyor. Akraba arasına ayrılık sokuyor. Bu sebeple onun sözleri sihir ve büyüden başka bir şey değil. Ona sihirbaz deyin dedi. Kur'an-ı Kerim Velid'in bu tutumunu şöyle anlatır. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Canı çıkası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, düşündü, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı. Bu sadece öğretilen bir sihirdir. Bu Kur'an yalnızca bir insan sözüdür dedi. El-Müdessir suresi 18-25. Böylece ona sihirbaz büyücü demeye karar verdiler. Resulullah kiminle hangi toplulukta görüşse arkasından gidip sakın onu dinlemeyin, sözlerine kanmayın, büyücüdür, kardeşi kardeşten ayırır diye propaganda yapıyorlardı. Fakat müşriklerin bütün çabaları İslam nurunun yayılmasını önleyemeyecekti. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Et-Tevbe suresi 32. 2. Akabe biatları Zilhicce 621 ve 622. A. Akabe görüşmeleri. Peygamber Efendimiz hac mevsimlerinde Mekke yakınlarında kurulan panayırlara gelen, Kabe'yi ve putlarını ziyaret eden kabileler arasında dolaşıyor, onlara Kur'an okuyor, onları İslam'a davet ediyordu. Bir gün Mekke'nin kuzeyinde Mekke ile Mina arasında Akabe denilen bir tepede 6 kişilik bir topluluğa rastladı. Bunlar Medine'den Hazreç kabilesinden idiler. Resulullah onlarla konuştu, Kur'an-ı Kerim okudu, İslam dinini anlattı ve onları Müslüman davet etti. Medine'deki Evs ve Hazreç adlı Arap kabileleri ile ehli kitap olan Yahudiler arasında eskiden beri geçimsizlik vardı. Ne zaman aralarında bir tartışma veya kavga çıksa putperest olan Evs ve Hazreçlilere Yahudiler yakında bir peygamber gelecek, biz ona uyar kuvvetleniriz, öcümüzü sizden o zaman alırız derlerdi. Medineliler yakında bir peygamber geleceğini yaşlı kimselerden de sık sık duyuyorlardı. Hazreti Peygamber onları yeni dine davet edince birbirlerine bakıştılar. Yahudilerin bekleyip durdukları, yaşlıların haber verdikleri peygamber işte budur, biz Yahudilerin önüne geçelim diyerek kelime-i şehadet getirip hemen Müslüman oldular. Mekke devrinin 10. yılının Zilhicce ayında Nisan 620 gerçekleşen bu olaya 1. Akabe görüşmesi, burada İslam'ı kabul eden 6 kişiye de ilk Medineli Müslümanlar denir. Hazreti Muhammed ile Medineliler arasında hac mevsimlerinde Akabe tepesinde yapılan görüşmeler Mekke devrinin 10, 11 ve 12. yıllarında olmak üzere 3 defa oldu. 11 ve 12. yıllardaki görüşmelerde biatta yapıldı. Bu sebeple Akabe görüşmelerinin sayısı 3, Akabe biatlarının sayısı 2'dir. B. 1. Akabe biatı Zilhicce 621. Akabe tepesinde Hazreti Peygamberle görüşüp Müslüman olan bu 6 kişi hac mevsimi sonunda Medine'ye döndüler. Gördüklerini yakınlarına ve dostlarına anlatarak Medine'de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra hac mevsiminde Hazreti Peygamber ile görüşmek üzere Medine'den Mekke'ye 10 Hazreç, ikisi Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Bunlardan 5'i bir yıl önceki ilk Akabe görüşmesinde bulunanlardandı. Başkaları yine 1. görüşmede olduğu gibi Zürare oğlu Esad'dı. Mekke devrinin 11. yılı Zilhicce ayında Resulullah ile buluştular. Bu ikinci buluşmada Medineli 12 Müslüman Allah'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine, Allah ve peygamberine itaatten ayrılmayacaklarına dair Resulullah'a taahhütte bulundular. Hazreti Peygamber'in elini tutarak biat ettiler. Medineli Müslümanlar bu görüşme ve biattan sonra Müslümanlığın yayılmasına gayret etmek üzere memleketlerine döndüler. Resulullah'ın Medine'de Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek üzere öğretmen olarak görevlendirdiği Umeyroğlu Musab'ı da beraberlerinde götürdüler. Musab, Akabe'de biat edenlerin reisi Hazreç kabilesinden Esad Bey Zürare'nin evinde misafir olmuştu. Evs ve Hazreç kabilesinden Müslümanlığı kabul edenlerin evlerine birer birer giderek onlara Kur'an-ı Kerim ve din bilgileri öğretiyor, güzel ahlakı, nezaketi ve kibarlığı ile herkesi İslam'a bağlıyordu. Esad Bey Zürare ve Musab Bey Umeyr'in gayretleriyle Medine'de Müslümanların sayısı hızla artıyordu. Yalnız Evs kabilesi reislerinden Sa'd B. Muaz ile Üseyd B. Hudayr Müslümanlığı henüz kabul etmemişlerdi. Bir gün Esad ile Musab çevrelerine toplananlara Müslümanlığı anlatırken Üseyd yanlarına geldi. Maksadı onlara mani olmaktı. "Siz ne yapmak istiyorsunuz? Halkı atalarının yolundan saptırıyorsunuz," diye söylendi. Musab ona çok nazik davrandı. Kur'an-ı Kerim okudu. Kısaca Müslümanlığı anlattı. Üseyd Kur'an-ı Kerim'in tesirinde kaldı. "Bu ne güzel şey," diyerek Müslüman oldu ve şöyle dedi: "Ben gidip Sa'd B. Muaz'ı göndereyim. Eğer o da Müslümanlığı kabul ederse bu memlekette Müslüman olmayan hiç kimse kalmaz." Sa'd Medine'de Müslümanlığın yayılmasından memnun değildi. Esad ve Musab'ın yanlarına öfkeyle gitti. "Ey Esad, seninle aramızda akrabalık bağları olmasaydı kabilemiz arasına bu ayrılık tohumlarını sokmana katlanmazdım," diyerek çıkıştı. Musab ona da son derece yumuşak ve kibar davrandı. Kısaca Müslümanlığı anlattı. Kur'an-ı Kerim okudu. Neticede Sa'd B. Muaz da Müslüman olarak oradan ayrıldı. Bu iki reisin tesiriyle Evs ve Hazreç kabileleri içinde hemen hemen Müslüman olmayan kimse kalmadı. Musab Medine'deki bu memnuniyet verici gelişmeleri Hazreti Peygamber'e bildirdi. Resulullah ve Müslümanlar bu duruma çok sevindiler. Bundan dolayı bu seneye Senetül İptihaç, sevinç yılı denildi. C. İkinci Akabe biatı, Zilhicce 622. Mekke devrinin 12. yılı hac mevsiminde Medine'den Mekke'ye gelen ziyaretçiler arasında 73 erkek, ikisi kadın, 75 Müslüman vardı. Bunlar hacdan sonra Eyyam-ı Teşrik'in ikinci gecesi, gece yarısı Hazreti Peygamber ile gene Akabe tepesinde gizlice buluştular. Dikkati çekmemek için her biri değişik zamanlarda ve ayrı yollardan gelerek burada toplandılar. İçlerinde Hazreti Peygamber'in Medine'li akrabası Neccaroğullarından Zeydoğlu Halid, Ebu Eyyub el-Ensari de vardı. Resulullah toplantıya amcası Abbas'la birlikte geldi. Abbas henüz Müslüman olmamıştı. Fakat yeğenine son derece bağlıydı. Ebu Talib'in ölümünden sonra Arap adetine göre onu himayesine almıştı. Bu sebeple önce toplantıda Abbas konuştu. "Ey Hazreç ve Evs cemaati! Siz de bilirsiniz ki Hazreti Muhammed'in aramızda üstün bir yeri vardır. Biz onu şimdiye kadar düşmanlarına karşı koruduk. Yine de koruyacağız. Siz şimdi onu Medine'ye davet ediyor, orada kalmasını istiyorsunuz. Kendisi de böyle arzu ediyor. Ancak siz onu düşmanlarına karşı koruyabilecekseniz götürünüz. Onu ele verecekseniz bundan şimdiden vazgeçiniz," dedi. Medineliler Abbas'ı dinledikten sonra, "Ya Resulullah, siz de konuşunuz. Bizden Allah için kendiniz için istediğiniz andı alınız. Hazırız," dediler. Hazreti Peygamber bir miktar Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sevinçli halinizde de kederli halinizde de din işinde kusur etmeyeceğinize, hakkın yerine getirilmesi için hiçbir şeyden çekinmeyeceğinize, yurdunuza hicret ettiğimde beni aileleriniz ve çocuklarınız gibi koruyacağınıza sizden söz, ant istiyorum," dedi. Medineli Zürare oğlu Esad, "Ya Resulullah, biz buraya sana biat etmeye geldik. Sen nasıl emredersen öyle yaparız. Çocuklarımızı, ailelerimizi nasıl korursak seni daha fazla koruruz. Sözümüzde dururuz. İnayet Allah'tandır," dedi. Medineliler, "Ya Resulallah, senin uğrunda gösterdiğin yolda ölürsek bize ne var?" diye sordular. Hazreti Peygamber, "Ahirette mükafat olarak cennet," dedi. "Öyleyse ver elini," dediler. Hepsi de Hazreti Peygamber'in elini tutarak İslam yolunda gerekirse öleceklerine ant verip biat ettiler. ve Müslümanların Medine'ye hicreti de bu görüşmede kararlaştırıldı. Toplantı bittikten sonra Müslümanlar geldikleri gibi gene gizlice ayrı ayrı yollardan dağıldılar. Kureyşliler ikinci akabe biatını ancak kabileler Mekke'den ayrıldıktan sonra duyabildiler. 3. İsra ve Miraç Mucizesi Recep 621 A. Hazreti Peygamber'in Miracı. İkinci akabe görüşmesinden sonra Mekke devrinin 11. yılı Recep ayının 27. gecesi hicretten 19 ay önce Peygamber Efendimizin İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşti. İsra gece yolculuğu ve gece yürüyüşü, Miraç ise yükseğe çıkmak ve yükselme aleti demekti. Bu büyük mucize gecenin bir bölümünde cereyan ettiği ve Resulullah bu gece semalara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mucizeye İsra ve Miraç denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de El-İsra suresinin 1. ayetinde, kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Doğrusu o işitir ve görür buyurulmuştur. Resul-i Ekrem'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olan miracı yukarıda anlamı yazılan ayet-i kerime ile sabittir. Mescid-i Aksa'dan semalara ve yüce makamlara yükseldiğini ise Peygamber Efendimiz'den nakledilen sahih hadisi şeriflerden öğrenmekteyiz. Hadisi şeriflerde anlatılanların özeti şöyledir. Resulullah bir gece Kabe'nin hatim denilen kısmında iken Cebrail'in getirdiği Burak denilen bineğe binerek Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelip burada namaz kılmıştır. Buradan da Miraç denilen alete binerek semalara yükselmiştir. Birinci semada Hazreti Adem, ikinci semada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa, üçüncü semada Hazreti Yusuf, dördüncü semada Hazreti İdris, beşinci semada Hazreti Harun, altıncı semada Hazreti Musa ve yedinci semada Hazreti İbrahim ile görüştü. Bunlardan her biri Resulullah'ı selamlayıp tebrik ettiler, hoş geldin salih kardeş dediler. Daha sonra Sidretül Münteha'ya yükseldi. Orada kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıkardığı sesler duyuluyordu. Sidretül Münteha'dan ötesi sözle anlatılması mümkün olmayan bir alemdi. Buraya kadar beraber oldukları Cebrail de buradan öteye geçememiş, benim için burası sınırdır, parmak ucu kadar daha ilerlersem yanarım demiştir. Miraç'ta Cenab-ı Hak sevgili peygamberine nice alemler gösterdi. Kuluna vahyedeceğini vasıtasız vahyetti. Bu makamda Hazreti Peygamber'e 3 şey verildi. 1. 5 vakit namaz farz kılındı. 2. Bakara suresinin son 2 ayeti Amener Resulü vahyedildi. 3. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi verildi. B. Miraç mucizesine karşı müşriklerin tutumu. Peygamber Efendimiz Miracı ve Miraç'ta gördüklerini ertesi sabah anlattı. Müminler Resulullah'ı tasdik ve tebrik ettiler. Müşrikler ise inkar ettiler. Bir gecede Kudüs'e gidip gelmek imkansız bir şey dediler. İçlerinde Kudüs'e gitmiş ve Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar vardı. Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var? Şurası nasıl, burasında ne var? Diye Resulullah'ı soru yağmuruna tuttular. Hazreti Peygamber bu konuyu daha sonra şöyle anlatmıştır. Kureyş bana seyahat ettiğim yerler, özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili öyle şeyler sordular ki, İsra gecesi bunlara hiç dikkat etmemiştim. Fakat Cenab-ı Hak benimle Beyt-i Makdis arasındaki mesafeyi kaldırdı. Ne sordularsa oraya bakarak cevap verdim. Bu durumda ne yapacaklarını şaşıran müşrikler Hazreti Ebu Bekir'e koştular. Muhammed dün gece Kudüs'e gidip geldiğini, göklere çıktığını söylüyor. Buna da mı inanacaksın dediler. Ebu Bekir hiç tereddüt göstermeden bunu o söylemişse inandım gitti. Ben onu bundan sonra önemli olan konularda tasdik ediyorum. Akşam sabah göklerden vahiy geldiğini söylüyor. Buna inanıyorum dedi. Bu yüzden Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık denildi. Ehli sünnet bilginlerinin çoğunluğuna göre İsra ve Miraç aynı gecede Resulullah'ın ruh ve vücuduyla birlikte uyanık haldeyken olmuştur. İsra ile Miraç'ın ayrı gecelerde olduğunu, rüya halinde ve ruhani olarak vuku bulduğunu kabul eden bilginler de vardır. Fakat bunların sayısı azdır. C. Miraç'ta teşrih kılınan hükümler. Kur'an-ı Kerim'de Miraç'ın en yüksek hali anlatılırken, Rabbına iki yay kadar veya daha yakın oldu. Allah kuluna vahyettiğini o anda vahyetti. En-Necm suresi 9-10 buyurulmaktadır. Bu ayetlerden Resulullah'a Miraç'ta pek çok esrar ve marifin bildirildiği anlaşılmaktadır. Baştan sona Miraç ve Miraç'ta teşrih kılınan hükümlerin anlatıldığı El-İsra suresinin 80. ayetinde Hazreti Peygamber'e Rabbim beni şerefli bir girişle Medine'ye koy, salim bir çıkışla da Mekke'den çıkar diye dua etmesi emredilerek yakında hicretine izin verileceğini, 81. ayetinde ise de ki hak geldi, batıl yok olup gitti, esasen batıl yok olmaya mahkumdur buyurularak çok yakında İslam'ın küfre galebe çalacağına, neticede Mekke'nin Resulullah tarafından fethedilip Kabe'nin putlardan temizleneceğine işaret olunmuştur. Yine aynı surenin 23-29. Ayetlerinde dinin temelini teşkil eden hükümler yer almıştır. Bu ayetlerin anlamları şöyledir. Rabb'in şunları kesinlikle hükmetti. Kendisinden başkasına kulluk etmeyin, ana babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlayacak olursa onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de hep tatlı söyle. Onlara şefkatle tevazu kanadını ger ve Rabbim onlar küçükken beni nasıl ihtimamla yetiştirmişlerse sen de kendilerini öylece esirge diye onlar için dua et. Rabbiniz içinizdekini en iyi bilendir. İyi kimseler olursanız kendisine yönelip tevbe edenleri bağışlar. Hısıma, yoksula, yolda kalmışa her birine hakkını ver. Elindeki malını saçıp savurma. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanla kardeş olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı son derece nankördür. Rabbinden umduğun rahmeti elde etmek için hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan bari onlara yumuşak söz söyle, sert davranma. Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme, onu büsbütün açıp hepsini de saçma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır, ölçüyle verir. O kullarını gören ve her şeyden haberdar olandır. Çocuklarınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Sakın zinaya yaklaşmayın. Doğrusu bu çirkindir ve çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı cana haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki vermişizdir. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Çünkü o ne de olsa yardım görmüştür. Ergenlik çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde sorumluluk vardır. Ölçtüğünüz zaman ölçeği tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz ve kalp. Bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Onlarla büyüklük yarışı yapabilirsin. Rabbinin katında bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana bildirdiği hikmetlerdir. Sakın Allah'la beraber bir başka tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. İsra suresi 23-29. Bu ayetlerdeki ilahi emirler şöylece özetlenebilir. 1. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. 2. Anne babaya iyi muamele edin. 3. Hısıma, yoksula, yolda kalmışa haklarını verin. 4. Ne hasis, ne cimri, ne de müsrif, savurgan olun. 5. Çocuklarınızı öldürmeyin. 6. Zinaya yaklaşmayın. 7. Haklı bir sebep olmadıkça cana kıymayın. 8. Daha iyiye götürmek amacı dışında yetim malına yaklaşmayın. 9. Verdiğiniz sözü yerine getirin, sözünüzde durun. 10. Ölçü ve tartıyı tam yapın. 11. Hakkında bilginiz olmayan şeyin peşine düşmeyin. 12. Yeryüzünde kibir ve azametle yürümeyin, alçak gönüllü olun. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.